Ayrım 3.
Kapı kapanınca Jim çevresine bakındı. Duvarlar tahta ve çıplaktı. Odada yalnızca bir iskemle vardı. O da daktilonun önünde duruyordu. Mutfaktansa haşlanmış sığır eti kokusu geliyordu. Mac'e baktı sonra geniş omuzlarıyla uzun kollarına, İsveçliler gibi gözlerinin altı dümdüz ve elmacık kemikleri aralıklı yüzüne baktı. Mac'in dudakları kuru ve çatlaktı. Jim'in kendisini incelerken o da aynen onu inceliyordu. Yazık ki köpek değiliz dedi ansızın. Yoksa işi hemen çözümlerdik. Ya dost olur ya da kavga ederdik. Harry senin iyi biri olduğunu söyledi. Harry işini bilir. Haydi gel çocuklarla tanış. Bu soluk yüzlü olanı Dick'tir. Yatak odası radikalidir. Onun sayesinde epey pasta yeriz. Yatağın üstündeki soluk yüzlü, kara saçlı genç gülümseyerek elini uzattı. Ne kadar yakışıklı gördün mü diye Mac devam etti. Ona yemlik deriz biz. Bayanları işçi sınıfını anlatır. Biz de pembe kremalı pasta yeriz öyle değil mi Dick? Yürü taş arabası dedi Dick neşeyle. Jimmy kolundan tutan Mac öteki yataktaki adama döndü. Adamın kaç yaşında olduğunu kestirmek olanaksızdı. Yüzü pörsümüştü, yara bere içindeydi. Burnu yamyası olmuştu. İri çenesi yana kaymıştı. Bu da Joy dedi Mac. Joy eskilerdendir öyle değil mi Joy? Tam üstüne bastın. Joy'un gözleri parladı. Parladığı gibi de ışık birden sönüverdi. Başı birkaç kere titredi. Konuşmak için ağzını açtıysa da tam üstüne bastın diye tekrarladı yine. Sanki herhangi bir tartışma konusunu kesermiş gibi. Bir eliyle diğerini okşuyordu. Jim adamın ellerinin yaralı ve ezik olduğunu gördü. Joy kimseyle el sıkışmaz diye Mac açıkladı. Kemikleri hep kırılmıştır. El sıkışmak Joy'un canını acıtır. Joy'un gözlerindeki ışık yeniden parladı. Neden diye tiz bir sesle bağırdı. Dayak yedim de ondan. Bir demire kelepçelendim ve başıma vurdular. Atlar tepindi üstümde. Eşek sudan gelinceye kadar dövdüler. Öyle değil mi Mac? Öyle Joy. Hiç aman diledin mi Mac? Beni baygın yere serene kadar o heriflerle orospu çocukları diye bağırmadın mı? Çok doğru Joy. Çeneni kıssaydın öyle bayıltıncaya kadar dövmezlerdi seni. Joy'un sesi çığlığa dönüşmüştü. Ama orospu çocuklarıydı hepsi. Söyledim bunu onlara. Ellerimi kelepçeleyip vursunlar başıma. Üstümde at tepindirsinler. Elimi görüyor musun? İşte at geçti onun üstünden. Ama onlara söylemekten bir an bile geri kalmadım değil mi Mac? Mac eğilip adamın omzunu okşadı. Elbette Joy. Kimse seni susturamaz. Öyle elbette dedi Joy. Gözlerindeki parıltı yine yok olmuştu. Buraya gel Jim dedi Mac. Genç adamı alıp üstünde daktili olan masanın durduğu öteki tarafa götürdü. Makinede yazmasını bilir misin? Biraz. Tanrı'ya şükürler olsun. Hemen işe başlayabilirsin öyleyse. Mac sesini alçalttı. Joy'a aldırma. Dayaktan keçileri kaçırdı. Başına çok vurmuşlar. Ona göz kulak olup başına bir iş gelmemesine çalışıyoruz. Babam da öyleydi işte dedi Jim. Bir keresinde sokakta bulmuştum onu. Sola doğru çemberler çize çize yürüyordu. Düz yürüyebilmesi için onu tutmak zorunda kalmıştım. Grey kırıcılarından biri muştayla kulağının altına vurmuş. Yön duygusu karmakarışık olmuştu. Buraya bak dedi Mac. İşte bildiri bu. Makinede 4 karbon kağıdı var. 20 kopek çıkartacağız. Ben yemek hazırlarken bir denemek ister misin? Elbette. Tuşları kuvvetli bas. Karbon kağıtları epey eski. Mac mutfağa giderken seslendi. Dick, gel de kokusuna dayanabilirsen birkaç soğan ayıkla. Dick yataktan kalktı. Beyaz gömleğinin kollarını kıvırarak Mac'in ardından yürüdü. Joy yerinden kalkıp yanına geldiğinde Jim makinede ağır aksak yazmaya yeni başlamıştı. Malı üreten kimdir diye sordu Joy. Şey, işçiler. Joy'un yüzüne kurnaz bir bakış yerleşti. Çok bilmiş ve gizli bir bakış. Peki ya kârı kimler alır? Sermayeyi yatıranlar. Ama onlar hiçbir şey üretmezler diye bağırdı Joy. Kârı almaya ne hakları var? Mac mutfak kapısından başını uzattı. Elinde bir kaşıkla hızlı adımlarla yanlarına geldi sonra. Dinle bak Joy dedi. Bizden olanlara propaganda yapmaktan vazgeç artık. Tanrım bizimkiler zamanlarının çoğunu birbirlerini inandırmaya çalışmakla geçirirler zaten. Yorgunsun sen. Jim'in de işi var. Jim işini bitirince onun yazdığı mektupların bazılarının adreslerini sana yazdırırım belki. Gerçekten mi Mac? Onlara gerekeni söyledim ama değil mi Mac? Vururlarken bile söyledim içimdekileri. Mac adamı kolundan tutup yatağına götürdü. Al sana New Messis'in bir sayısı. Ben yemeği hazırlayana kadar resimlerine bakarsın. Jim mektubu yazmaya koyuldu. 4 kere yazıp 20 kopya yazı makinesinin yanına bıraktı. Hepsi tamam Mac diye seslendi mutfağa. Mac girip kopyalara baktı. Bayağı güzel yazıyormuşsun Jim. Hiç yanlış yazmamışsın. Al şu zarfları da mektupları yerleştir şimdi. Yemekten sonra adresleri yazarız. Meg tabakları sığır eti, havuç, patates ve dilimlenmiş çiğ soğanla doldurdu. Herkes yemek için kendi yatağına çekildi. Dışarıdan gelen gün ışığı ile loştu odanın içi. Meg tavanın ortasından asılı güçlü çıplak ampulü yaktı. Yemeklerini bitirince Meg yine mutfağa gidip bir tabak dolusu küçük küçük pastalarla döndü. İşte Dick'in çalışmasının ürünleri. Bu Dick yatak odasını politik amaçlarla kullanır. Beyler, size partinin dübörisini tanıştırmakla şeref duyarım. Canın cehennemi dedi Dick. Meg kapatılmış zarfları Jim'in yatağı üstünden aldı. İşte 20 mektup. Her birimiz 5 adres yazacağız. Masadaki tabakları bir yana itip çekmeceden bir şişe mürekkepli bir kalem çıkardı. Sonra da cebinden çıkardığı bir listeden 5 zarfın üstünü yazdı. Sıra sende Jim. Sen de şu 5 adresi yaz şimdi. Neden böyle yapıyoruz? Pek bir şey fark etmez sanırım ama işlerini biraz daha güçleştiririz o kadar. Mektuplarımız sık sık açılır. Adresler değişik yazılarla olunca polislerin işlerini biraz daha güçleştiririz diye düşünüyorum. Her birine ayrı ayrı posta kutularına atacağız. Boşu boşuna başımıza dert açmanın anlamı yok. Diğer iki adam adresleri yazarlarken Jim tabakları mutfağa taşıdı. Lavabonun yanına yerleştirdi. Jim döndüğünde Meg zarfların pullarını yapıştırmış cebine koyuyordu. Bu akşam bulaşık yıkımı sırası Dick ile Joy'da dedi Meg. Dün gece ben tek başıma yıkamıştım. Şimdi bu mektupları atmaya gidiyorum. Benimle gelmek ister misin Jim? Elbette. $1 var. Biraz kahve alırız. Dönüşte hep birlikte içeriz. Meg elini uzattı. Kahvemiz var. $1'lık pul alırız. Jim dolarını verdi. Şimdi 5 param kalmadı artık. Son kuruşumdu bu. Meg'in ardından çıktı. Posta kutularını arayarak yürümeye başladılar. Joy gerçekten kaçık mı diye sordu Jim. Öyle sayılır. Başına gelen son olay bardağı taşıran damla oldu. Joy bir berberde konuşuyordu. Berber telefon etmiş, polisler dükkanı bastılar. Joy epey sert dövüşür. Onu durdurmak için copla çenesini kırdılar. Sonra da deliğe tıktılar. Joy'un o kırık çeneyle nasıl konuştuğunu bilemiyorum ama cezaevi doktorunun kafasını iyice ütülemiş olacak ki doktor Allah'ın belası bir kızılı tedavi edemeyeceğini söylemiş. Ve Joy da tam 3 gün kırık çenesiyle orada kalmış. O zamandan beri biraz kaçıktır işte. Yakında tımarhaneye girecek sanırım. Kafasına çok darbe yedi çünkü. Zavallıcık dedi Jim. Meg cebinden zarfları çıkartıp el yazıları değişik olan 5 tanesini seçti. Joy ağzını tutmasını hiç öğrenemedi. Dick'e bak bir de. Bir tek bere yoktur vücudunda. Gerektiğinde o da Joy kadar sert olmasını bilir oysa. Ama Dick yakalanınca polislere beyefendi demeye başlar. Az sonra da 40 yıllık dost gibi içli dışlı oluverir. Joy'un bir bulldog'dan fazla aklı yoktur oysa. Son 4 posta kutusunda Lincoln alanının sonunda buldular. Meg mektupları attıktan sonra ağır ağır yürümeye başladılar. Çınarlar yapraklarını döküyordu. Yol kenarlarındaki sıralardan ancak bir ikisinde oturan vardı. Yükseklere asılı park ışıkları yanmış, yere ağaçların kara gölgelerini yansıtıyordu. Alanın ortasına yakın bir yerde smokinli ve sakallı bir adam heykeli vardı. Jim heykeli gösterdi. İşte ben orada durmuş neler olup bittiğine bakıyordum. Polisin biri arkamdan uzanıp sinek öldürülmüş gibi ensemi vurmuş olmalı. Joy'un neler hissettiğini anlıyorum. Aklım başıma gelip de doğru dürüst düşünene kadar 4-5 gün geçti. Kafamın içindeki küçük küçük resimler uçuşuyor, hiçbirini yakalayamıyordum. Tam ense köküme yedim copu. Meg bir sıraya oturdu. Biliyorum. Harry'nin raporunu okudum. Partiye bu yüzden mi girmek istedin? Hayır. Cezaevine girdiğimde koğuşta 5 kişi vardı. Hepsi de aynı anda tutuklanmış bir Meksikalı, bir Zenci, bir Yahudi ve iki de benim gibi melez Amerikalı. Benimle konuştular ama nedenim bu değildi. Ben onların bildikleri şeylerden çoğunu okumuştum. Jim yerden bir çınar yaprağı alıp dikkatle iskeleti kalana kadar ayırdı. Bak, biz evimizde hep bir şeyle mücadele ederdik, çoğunlukla da açlıkla. Babam patronlarla, ben okulla mücadele ederdik ve hep kaybederdik. Uzun bir süre sonra artık hep kaybedeceğimiz yerleşmişti bilinçlerimize. Babam çevresi köpeklerle sarılmış ve köşeye sıkışmış bir kedi gibi savaşıyordu. Er geç bir köpek öldürecekti onu ama yine de dövüşmekten geri kalmıyordu. Bunun umutsuzluğunu görebiliyor musun? İşte ben bu umutsuzluk içinde büyüdüm. Görüyorum elbette dedi Meg. Yalnızca umutsuzlukları olan milyonlarca insan var. Jim iskeleti kalmış yaprağı parmakları arasında yuvarladı. Hepsi bu kadar değildi. Oturduğumuz ev hep öfke doluydu. Duman gibi asılı dururdu öfke evin içinde. Patrona karşı, apartman yöneticisine karşı, veresiyeyi kesen bakkala karşı o yılgın öfke. İçin bulanırdı öfkeden ama hiçbir şey yapamazdın. Devam et dedi Mac. Ne demek istediğini anlamıyorum ama bir yere varacağında kesin. Jim yerinden fırlayıp sıranın önünde durdu. Yaprak iskeletini avucuna vurdu. Varacağım şu, o hücrede hepsi aynı yaşam koşullarında yetişmiş 5 kişi vardı. Bazıları daha kötü koşullarda yetişmişlerdi hatta. Onların da içinde öfke vardı ama bu aynı öfke değildi. Patrondan ya da kasaptan nefret etmiyorlardı. Patronlar düzeninden nefret ediyorlardı ki bu bambaşka bir şeydi. Bir şey daha vardı Mac. Onlar umutsuz değillerdi. Sakindiler, çalışıyorlardı ama hepsinin aklının gerisinde er geç nefret ettikleri bu düzenden bir çıkış yolu bulacaklarına olan inanç yatıyordu. O adamların bir gönül rahatlıkları vardı diyorum sana. Beni inandırmaya mı çalışıyorsun diye Mac alayla sordu. Hayır, sana bir şeyler söylemek istiyorum. Ben ne gönül rahatlığını ne de umut etmeyi bilmiştim ve bunlara karşı bir açlık duyuyordum. Radikal hareketler konusunda o adamlardan daha çok şey biliyordum kuşkusuz. Çok kitap okumuştum ama onlar da benim istediğim o tek şey vardı ve bunu çalışarak kazanmışlardı. Sen de bu akşam birkaç mektup yazdın makinede dedi Mac sert bir sesle. Kendini biraz rahatlamış hissediyor musun? Jim yine oturdu. Yazarken memnundum Mac. Nedenini bilmiyordum. İyi bir şey yapıyormuşum gibi geldi. Bir anlamı vardı sanki. Daha önce yaptığım hiçbir şeyin anlamı olmamıştı. Karma karışıktı her şey. Bu karışıklıktan birilerinin yararlanacağı gerçeği gücüme gidiyordu demeyeceğim ama fare kapanında olmaktan da nefret ediyordum. Mac bacaklarını dümdüz uzattı. Ellerini ceplerine soktu. Çalışmak seni mutlu kılacaksa önünde mutlu olacağın pek çok gün var öyleyse. Teksir makinesini kullanmayı öğrenirsen sana günde 20 saatlik iş garanti ederim. Hele kar düzeninden nefret ediyorsan Jim, sana söz veriyorum bu iş karşılığında bir metrelik bile alamayacaksın. Dostça bir sesle konuşuyordu. Mac, orada patron sensin değil mi? Ben mi? Hayır, ben onlara yapmaları gereken işleri söylerim ama benim her söylediğimi yapmak zorunda değiller. Emir veremem. Gerçek emirler ancak oylamadan sonra verilenlerdir. Yine de sözün geçiyor Mac. Ben aslında işçiler arasında çalışmak istiyorum, eylem alanında. Mac hafifçe gülümsedi. Sen belanı arıyorsun galiba. Bence komite iyi bir yazıcı bulduğu sırada başka şey düşünür mü bilemem. Romantik düşünceleri bir süre bırakacaksın. Soylu parti kapitalizm canavarının saldırısına uğruyor falan gibi. Mac'in sesi birden değişmişti. Jim'e döndü. Hepsi iştir dedi. İşçiler arasında çalışmak güç ve tehlikelidir. Ama bir odada işlerin kolay olduğunu sanma. Kör kütük sarhoş Amerikan lejyonerleri bando eşliğinde hangi gece kapına dayanıp seni eşek sudan gelinceye kadar dövecek bilemezsin bir kere. Ben bütün bunları yaşadım diyorum sana. Askere alınıp da 6 ay kampta talaş dolu bir çuvala süngü sallamış bir asker eskisinden beteri yoktur. Cephede savaşanlar onlara benzemezler ama kundakçılık ve muş da yurtseverliği için 20 eğitim kampı eskisi ver bana. Bunların 20'si biraz da viski içtiler mi? Karanlık bir gecede vatanlarını 5-6 çocuğa karşı korumaya hep hazırdırlar. Çoğunun kollarındaki savaş yaralısı kolluğu sarhoşluktan ilk yardım istasyonuna gidemediklerindendir. Jim güldü. Askerleri pek sevmiyorsun öyle mi Mac? Sarı şapkalı asker eskilerini sevmem. Fransa'da bulundum ben. İyi, dürüst ve aptal bir sürüydü hepsi. Yaptıkları işten hoşlanmıyorlardı ama yine de iyi insanlardı. Sesi sakinleşmişti. Jim onu utanır gibi gülümsediğini gördü. Epey öfkelendim değil mi? Nedenini söyleyeyim Jim. O cesur orospu çocuklarından 10 tanesi bir gece dövdüler beni. Bayıltıncaya kadar dövdükten sonra da üstümde zıplayıp sağ kolumu kırdılar. Sonra da annemin evine ateşe verdiler. Annem beni sürükleye sürükleye bahçeye çıkardı. Neden peki, ne yapmıştın? Mac'in sesine yine o alaycı ton yerleşti. Ben mi? Hükümete karşı gelmiştim. İnsanların açlıktan öldüklerini söylemiştim. Mac ayağa kalktı. Haydi dönelim artık Jim. Bulaşığı yıkamışlardır. Böyle kırgın konuşmak istemezdim ama kolumun kırıldığını hatırlayınca hala kendimi tutamıyorum. Ağır ağır yürüdüler. Sıralarda oturan birkaç kişi geçmeleri için bacaklarını çektiler. Mac, işçiler arasında çalışmam için gerektiğinde benim için bir iki şey söylersen çok sevinirim. Tamam. Ama bu arada teksir makinesi kullanmayı öğrensen iyi olur. İyi bir gençsin sen. Bize katıldığına gerçekten memnunum. Jim sert beyaz ışığın altında oturmuş makinede mektupları yazıyordu. Arada bir durup kapıya kulak vermekteydi. Mutfakta fokurdayan çaydanlık dışında evde ses yoktu. Uzak sokaklardan gelen tramvay gürültüleri, kaldırımdaki ayak sesleri içerinin sessizliğini daha da yoğunlaştırıyordu sanki. Jim duvardaki çiviye asılı çalar saate baktı. Mutfağa gidip tenceredeki yahniyi karıştırdı. gazın alevini küçük mavi bir parıltıya dönüşene kadar kıstı. Yazısının başına dönerken çakıllı yolda ayak sesleri duyuldu. Dick aceleyle içeri daldı. Mac gelmedi mi daha? Gelmedi. Joy da bugün para toplayabildin mi? $20. Nasıl yaptığını bilemiyorum ama bu işi başarıyorsun doğrusu. Bir ay geçiniriz bu parayla. Ama garanti Mac hepsini posta puluna yatırır yine. Nasıl da harcıyor o kadar pulu? Dinle dedi Dick. Mac geliyor sanırım. Ya da Joy. Hayır, Joy değil bu. Açılan kapıdan Mac girdi. Selam Jim, selam Dick. Sempatizanlardan para toplayabildin mi bugün? $20. Aferin sana. Mac, Joyce'un da yaptı yapacağını bu elden sonra. Ne yaptı? Sokak köşesinde çılgınca biri konuşmaya başladı. Polisin biri geldi. Joy da polisi çakısıyla omzundan yaraladı. Joy'u görevli memura saldırıdan içeri aldılar. Şu anda hücrede oturmuş olanca sesiyle orospu çocuğu diye bağırıyor. Bu sabah her zamankinden biraz daha garip görünüyordu zaten. Dick, benim yarın sabah gitmem gerek. Şimdi de yapacak çok işim var. Sen bir telefon kulübesine git. Otman 4211'den George Kemp'i ara. Durumu anlat. Joy'un bir kaçık olduğunu söyle. Fırsat bulursa oraya gidip Joy'un avukatı olduğunu söylesin. Joy'un sabıkalı olduğu ortaya çıkarsa hapı yutar. 6 isyanı teşvik, 20-30 serserilik, bir düzine kadar görevli memura karşı koyma ya da saldırma. George elini çabuk tutmazsa en fazla cezayı vereceklerini söyle. George onun sarhoşluk nedeniyle tutuklanmasını sağlasın. Mac durakladı. Tanrım, zavallı bir de sağlık komisyonunun eline geçerse bir daha hayatta dışarı çıkamaz. George ne yapıp yapsın, Joy'un konuşmamasını sağlasın. Dick o işi bitirince gereken yerleri dolaş da her olasılığa karşı kefalet parası toplamaya bak. Önce yemek yiyebilir miyim? Şimdi olmaz. George'u hemen oraya gönder. Bana o $20'ın 10'unu ver hele. Jim ile ben yarın Toygas Vadisi'ne gidiyoruz. George'a telefon ettikten sonra gel yemeğini ye. Sonra da kefalet için sempatizanları dolaşmaya çık. George'un bu gece kefalet parasını saptayıp bir tahliye kararı çıkartacağını umarım. Pekala diye Dick koşa koşa dışarı çıktı. Mac Jim'e döndü. Sanırım yakında zavallı Joy'u bir daha çıkarmamak üzere içeri tıkacaklar. Epey sapıttı zavallı. Bu kez bıçak da çekti ilk olarak. Jim masanın üstündeki bitmiş mektupları gösterdi. İşte hepsi burada Mac. 3 tane daha kaldı. Nereye gidiyoruz dedin? Toygas Vadisi'ne. Orada binlerce dönüm arazide toplanacak elma var. 2000'e yakın meyve kampı. Üreticiler Derneği meyve toplayıcılarının ücretlerinde kesinti yapıldığını az önce ilan etti. İşçiler çok bozulacaklar. Orada iyi bir gürültü koparabilirsek bunu Tandil'deki pamuk tarlalarına da yayabiliriz. Ondan sonra esaslı şeyler olur işte. Mac havayı kokladı. Senin yahni de şahane kokuyor. Hazır mı bari? Tabaklara koyayım. Jim iki çorba kasesi getirdi. Çorbanın içinde bir parça et, patates, havuç, turp ve buharları tüten bütün soğanlar vardı. Mac tabağını masanın üstüne bırakıp yemeğin tadına baktı. Çok sıcakmış. Soğusun hele biraz. Bak durum şöyle Jim. Her zaman söylediğim gibi acemileri karışıklık çıkan yerlere göndermek doğru değil. Çok yanlış yaparlar. İstediğin kadar taktik okumuş ol, sana pek yararı olmaz bunun. İlk geldiğinde gece parkta söylediğin şeyleri unutmadım ve bu görevi alınca da, ki iyi bir görevdir, seni de yetiştirmek üzere yanıma almayı önerdim. Ben işçilerin arasında çok çalışmışımdır, anlıyor musun? Seni de eğiteceğim. Sonra sen de yeni yeni insanları eğitirsin. Av köpeklerini tecrübeli köpeklerin yanında koşturarak eğitmek gibi bir şey, seni anlayacağın. İşin içine karışırsan okuduklarından çok daha fazlasını öğrenirsin. Hiç Toygas Vadisi'ne gitmiş miydin Jim? Jim sıcak patatesini üfledi. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ben yaşamım boyunca 4-5 kereden çok kent dışına çıkmış değilim. Beni yanına aldığın için çok teşekkür ederim Mac. Jim'in küçük gri gözleri heyecanla parıldıyordu. Orada başımız belaya girerse işimiz bitmeden 7 ceddime söveceğini biliyorum. Pikniğe gitmiyoruz Jim. Üreticiler Derneği'nin çok iyi örgütlenmiş olduğunu duydum. Jim sıcak yahni yemekten vazgeçti. İlk önce ne yapacağız Mac? Mac gence baktı. Heyecanını gördü, güldü. Bilmiyorum Jim. Okumanın belalı yanı da bu işte. Elimize geçen her şeyi kullanmaya çalışacağız. O yüzden dünyanın bütün taktiğini bilsen de para etmez. Bunlardan hiçbiri ötekine benzemez. Mac bir süre konuşmadan yemeğini yedi. Sonunda soluğunu bıraktığında ağzından buharlar çıktı. Bir tabak daha alabilir miyim Jim? Çok acım. Jim mutfağa gidip tabağı doldurdu. Durum şöyle dedi Mac. Toygas çoğunlukla elma bahçeleriyle kaplı küçük bir vadidir. Büyük bir bölümü birkaç kişinin elindedir. Küçük yerler de vardır ama sayıları pek fazla değildir. Elmalar olunca vadiye ırgatlar doluşur. Oradan da güneye gider pamuk toplarlar. Eğer elma işinde bir karışıklık çıkartabilirsek bu doğal olarak pamuğa da sıçrayacaktır. Torgas Vadisi'nin çoğuna sahip olan bu birkaç kişi ırgatların büyük bir kısmı vadiye gelene kadar beklediler. Irgatlar da oraya gidebilmek için ellerindeki paranın çoğunu harcadılar. Her zaman böyledir bu. Mal sahipleri birden ırgatlara verilecek parada kısıntı yaptıklarını açıkladılar. Irgatlar buna öfkelendiler diyelim. Ellerinden ne gelir ki? Harcadıkları parayı yerine koymak için elmayı toplamak zorundalar. Jim yemeğini unutmuştu. Kaşıkla eti patatesi karıştırıp duruyordu. Heyecanla öne eğildi. Peki biz ırgatların grev yapmalarını mı sağlayacağız öyleyse? Elbette. Belki de grevin patlaması yakındır ve şöyle yavaşça bir dokunuvermek yetecektir. Biz önce adamları örgütleyip sonra da bahçelere dışarıdan işçi getirilmesini önleyeceğiz. Ya patronlar elmalarını toplattırmak için ücretleri arttırırlarsa? Mac boşalan ikinci tabağını itti önünden. Başka bir yerde yeni bir iş buluruz nasıl olsa. Birkaç zavallının daha iyi ücret almalarını memnun olursak da zaten biz geçici zam istemeyiz. Uzun vadeli olarak düşünmeliyiz işi. Çabuk sona ermiş bir grev işçilere örgütlenmenin, birlikte çalışmanın yararlarını öğretemez. Grev biraz sert olmalı. İşçilerin birlikte çalıştıklarında nedenle güçlü olduklarını anlamalarını isteriz. Peki ya patronlar istekleri kabul ederlerse diye ısrar ettiğim. Böyle bir şey yapacaklarını sanmam. Orada bütün güç birkaç kişinin elindedir. Bu da onları küstahlaştırır. Biz şimdi greve başlarız. Torgas ilçesi de toplantı ve gösteriyi yasa dışı kılan bir karar kılar. Sonra ne olur peki? Biz adamları toplarız. Şerifin adamları onları dağıtmaya çalışırlar ve bir kavga kopar. İnsanların kenetlenmeleri için en iyi şey kavgadır. Patronlar bir asayiş örgütü kurarlar. Sersem kafalı tezgahtarlarla orta yaşlı olduklarını inkar edip göbeklerini içlerine çekmeye çalışan benim Amerikan Lejyonu dostlarım. Asayiş örgütü ateşe başlar. Irgatlardan biri vurulacak olursa büyük bir cenaze töreni düzenleriz ve arkasından gerçek bir eylem başlar. Askerleri çağırmak zorunda da kalabilirler. Heyecandan soluk soluğa aydınmak. Askerler kızınırlar kuşkusuz ama bir milli muhafız süngüsüyle bir ırgata dokunduğunda ülke çapında 1000 kişi katılır saflarımıza. Tanrım, askerleri bir çağırtabilsek. Mac yatağına oturdu. Çok hayal kuruyorum ben de. Bizim görevimiz yapabilirsek küçük bir grev başlatmak. Ama Jim, milli muhafızları bir çağırtabilirsek şimdi hasat zamanı olduğundan bahara kadar tüm bölgeyi örgütleriz.